Ayrım 20. Sayfa 187. Enver Paşa'nın macerası. Enver Paşa da Talat ve Cemal Paşalar gibi yurt dışına kaçıp gidenlerdendir. O da diğerleri gibi zamanın sadrazamına bir mektup yazıp bırakmıştır. Okuyalım bu mektubu. Mütareke-i münferide dolayısıyla vatanımın şimdilik alacağı şekil yakın zamanlarda bu topraklarda nafi bir iş göremeyeceğimi ayan bir alamettir. Binaenaleyh zaten mevcut olan mezuniyetim zamanında faydalı bir surette iş göreceğimi ümit ettiğim Kafkasya'ya hareket ediyorum. Bu suretle bütün hayat ve mevcudiyetimi iyiliğine vakfettiğim memleketimde kalarak dinime, milletime, padişahıma hizmet edemekten, edememekten mütevellit teessürüm pek büyüktür. Fakat Kafkasya'da bir İslam istiklalinin husul bulmasına yardım edebilmek ümidi teessürümü biraz tadil ediyor. İleride hizmette bulunabilmek imkanı hasıl olunca herhalde gelip burada aynı maksatta çalışmayı tercih edeceğim. Şu müşkül zamanda derhute buyurduğunuz vazifede muvaffakiyetinizi Allah'tan diler, arz-ı hürmet ederim. Bu mektubu inceleyen İsmail Hami Bey çok isabetli bir teşhisle kronolojisinde şunları yazıyor. Enver mektubunda artık memlekette ifa-i hizmet etmesine imkan göremediği için Kafkasya'da bir hükümet-i İslamiye'ye teşkil etmek maksadı ile oraya gideceğinden bahsetmektedir. Osmanlı İmparatorluğunu mahvetmiş olması kafi gelmemiş gibi başka milletlerin başına da iş açmaya daha o zamandan karar vermiş olduğunu gösteren bu iddianın herhalde tıbbi bir mahiyeti olmamakla beraber bunun böyle olduğunu da aynı şahsın daha sonraki Türkistan macerası bütün vuhuzi ile meydana çıkarmıştır. İsmail Hami Bey'in bu teşhisindeki isabet derecesi Enver Paşa'nın yurdu terk ederken teşkilat-ı mahsusanın son reisine söyledikleriyle daha ziyade aydınlığa kavuşmaktadır. Dinleyelim Enver Paşa'nın söylediklerini. Hüsamettin Bey, şimdiye kadar vekaleten bakmakta olduğun teşkilat-ı mahsusaya bundan sonra riyaset edeceksin. Emrini yazdırdım. Senden ve senin hizmetlerinden memnunuz. Bizi yakın zamanda memleketi terk ediyoruz. Çünkü mütarekenin Osmanlı Devleti'nden her şeyden evvel bizi isteyeceği muhakkaktır. Yalnız onlar teşkilatımızı, adamlarımızı ve hepsinin üstünde iderlerimizi alamayacaklardır. Biz işte bununla teselli bulunuyoruz. Hüsamettin Bey, biz bir denizaltı ile ve Odessa yolu ile Rusya'ya geçeceğiz. Ben Kafkasya'ya, sonra da Moskova'ya uğrayacağım. Arkadaşlar Berlin'e gidecekler. İtilaf devletleriyle mücadelemiz bundan sonra da devam edecektir. Moskova'dan kendimize yardım yaptıracağımızı ümit ediyorum. Moskova'dan sonra tekrar Kafkasya'ya geçeceğim. Erzurum ve Kafkasya'daki kıtalarımızın dağılmaması, silah ve cephanelerin teslim edilmemesi için gerek amcam Halil Paşa'ya, gerek kardeşim Nuri Paşa'ya ve gerekse Çerkes Yusuf İzzet Paşa'ya lazım gelen talimat verilmiştir. Bu yazılar Harbiye Müsteşarı İsmail Hakkı Paşa tarafından İdare-i Mahsusa vapurları ile Batum'a kuryelerle gönderilmiştir. Ben şimdi huzuru kalp ile İstanbul'dan ayrılıyorum. Harbin son yılında Kırım'da kurduğumuz İslam Cumhuriyeti ve onun değerli reisi Seyit Cafer Bey'e de talimat gönderdik. Bu cumhuriyeti asla lağvetmemesini karargah-ı umumiyeden kendisine de bildirdim. Hatta ona mesture para da gönderilmiştir. Şimdi bu cihan harbinin ikinci safhası başlamak üzeredir. Hatırlarsın ya, vaktiyle Balkan harbini de ikinci safhada kazanmıştık. Ben karşımdakinin bu hudutsuz hayallerine, bu tükenmeyen enerjisine hayran olarak onu dinliyordum. Fakat muhakkak ki bunlar hayaldi. Enver Paşa'ya "Fakat paşam," dedim. "Vaziyet ve şartlar hiçbir zaman 1913'e benzemiyor. O zaman karşımızda Bulgarlar vardı ve nihayet istirdat edeceğimiz yer yalnızca Edirne'ydi. Bugün bütün bir imparatorluğun hayat ve mematı mevzu bahistir." Enver Paşa kaşlarını çattı ve ayağa kalktı. Ben de ayağa kalktım. Sırtımı okşadı. "İşi büyütme Hüsamettin Bey," dedi. "Belki bu safhada daha uzun ve daha üzücü olacak. Fakat onlar bu devleti ortadan kaldıramayacaklardır. Zira Türk milleti, hele Anadolu Türk'ü, kolay kolay istiklalinden vazgeçmez. Sen yalnız benim talimatıma ehemmiyet ver. Teşkilat-ı mahsusayı resmen lağvedeceksiniz. Fakat hakikatte bu teşkilat asla ortadan kalkmayacaktır. Bu galip devletlere karşı böyle olacak. Ahmet İzzet Paşa ile konuştuk. Tamamen mutabık kaldık. Sana lazım gelen bütün yardımı yapacaklar. Mesture'den para da verecekler. Topkapı Sarayı'nda misafir edilen Şeyh Sunusi Hazretleri, Fatih medreselerinde barındırdığımız bunca müşayih, Mısırlı umera ve zabitan, velhasıl misaviranı İslamiye namı altında İstanbul'a topladığımız mücahitlerin hepsi gidinceye kadar iyaşe edilmelidirler. Ayrıca bunların salimen memleketlerine firarlarını temin etmelisin. Bunlar için Alman Erkan-ı Harbiyesi ile anlaştık. Denizaltı tahsis edecekler ve bu sayede kaçmaları garanti edilecektir. Aman Hüsamettin Bey, bunlara elinden gelen yardımı esirgeme. Çünkü hepsi imparatorluğumuza hizmet etmişlerdir, ileride de edeceklerdir. Şu noktayı da tespit et. Afrika'da Osmanlı Ordular grubunu kumanda eden Şehzade Osman Fuat Efendi'ye hemen haber gönderiniz. Maiyetinde bulunan Ümera ve Zabitan sanayi ustaları asla geri gelmemeleri, ellerindeki silah ve cephaneleri de teslim olunmamalıdır. Çünkü cihan-ı mukaddes devam edecektir. Yine dedi, hatıratımdayken söyleyeyim, bunları da kaydet. Umumi harpten evvel İstanbul'da kurulmuş olan Türk-İraniyan İslamları Birliği Reisi İran Meşahiri Meşayihinden Şeyh Esad Efendi Hazretleri ile İstanbul'da ikamet etmekte bulunan İran Nazırlarından Nizam-ı Sultan ile mahiyetinde bulunan yüze yakın İranlı zabitan ve mücahitlerin Hakan-ı Sabık Mehmet Ali Şah'ın biraderi Salahüddevle'nin ve mahiyetlerinin salimen İran'a gönderilmelerine behemahal çalışılmasınız. İşte bütün bunlar teşkilat-ı mahsusa veya namı diğer umumiri şakiriye dairesinin bundan sonraki işleridir. Enver Paşa ister istemez dinlemeye, emirlerini kaydetmeye mecburdum. Evet, bütün kuvvetlerimizin isim üzerinde durmasını istiyordu. Fikrince cihan harbi bitmemiştir. Devam edecektir. Galip devletler bir gün gelecek, mağlup olacaklar. Dayanabilen mücadele ve mukavemeti terk etmeyen mağluplar için de bir gün zafer mukadder olacaktır. Kendisine dönerek ve askerce onu selamlayarak başka bir emriniz var mı başkumandanım dedim. Talat Paşa bize yaklaşarak ve Enver'e hitap ederek paşam dedi. Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa Hazretleri ile İzmir'de Dalaman çiftliğinde misafir etmekte olduğumuz Mısır zabitan ve efradı hakkında bir şeyler tembih etmeyi unuttunuz sanıyorum. O zaman Enver Paşa Talat Paşa'nın sözünü keserek hakkınız var paşam, onları cidden unuttum, af buyurun. Evet Hüsamettin Bey, burada el mahrusa yatı duruyor. Herhalde bu yata dokunmazlar sanırım. Hidiv Hazretleri'nin emrindedir. Siz de muhakkak Abbas Hilmi Paşa Hazretleri'nin yanına giderek orada emir ve arzularını tebellu edersiniz. Çok rica ederim. Sözlerime harfi harfine riayet ediniz. Bir de Hüsamettin Bey yakında Londra'da Amerikan Reisi Cumhuru Wilson'un ekalliyetlere ait prensiplerini tetkik etmekte bir kongre toplanacaktır. Onun için teşkilat-ı mahsus alan birkaç ajan gönderip bu konferans mukarratanı takip ettir ve bana Kafkasya'ya Halil Paşa'ya yazarsınız. Ben de Kafkasya'ya geldiğim zaman orada ona göre konuşmak imkanını bulmuş olurum. Paşaların ellerini sıkarak veda etmek üzere idim. Enver Paşa hepsinin içinde bana dönerek Hüsamettin Bey dedi. Size çok itimadım var. Teşkilat-ı Mahsusa'nın bundan sonraki ismi Umum Alemi İslam İhtilal Teşkilatı olacaktır. Muhaberelerimiz hep bu titir üzerine cereyan edecek ve siz Türkiye'de bu teşkilatın İstanbul Şubesi reisisiniz. Bunu kuran benim. Sizi seçen benim. Yakında bu teşkilatın heyeti merkeziyesi Berlin'de toplanacaktır. Bu heyetin isimlerini size veriyorum. Bunlar Talat Paşa, Doktor Bahattin Şakir ve Doktor Nazım Beylerdir. Allah yardımcınız olsun. Beni kucakladı. Elini öptüm. Diğer paşaların ellerini sıkarak veda ettim. Yalının rıhtımında bir istimbot beni bekliyordu. Yalının denize bakan kapısında Enver Paşa kulağıma eğilerek İstanbul'dan ayrılacağımız geceyi sana haber vereceğim. O zaman bir miktar daha görüşmüş olacağız. Allah muvaffakiyet versin dedi. Milli mücadele yıllarında Moskova'da elçi olarak bulunan Ali Fuat Cebesoy Paşa'ya da Enver Paşa bu mevzuda demiştir ki harbin 1918'de aleyhimize nihayet bulacağını tahmin etmemiştim. Bizden ve Almanya'dan evvel Bulgarların ve Avustralyalıların çökeceğini ve memleketimize bundan sonra batıdan bir yardım beklemeyeceğini düşünmüştüm. Bu sebeple doğuda bizim için bir dayanak, bir kuvvet kaynağı aramaya mecbur oldum. Bu maksadı temin edebilmek için de iki ordu kurarak Kafkasya ve Acemistan'a doğru sevk etmiştim. Eğer cephanelerimizin çökmesi felaketi birkaç ay sonraya kalmış olsaydı, hem doğuda temine çalıştığım ikmal kaynaklarını hem de Anadolu'nun ortalarında kuvvetli ihtiyatlar vücuda getirecektim. Birincisini temin ederken hem müttefiklerimiz hem de biz mağlup olmuştuk. Yine bu mevzuda iddiaçıların ünlü Doktor Nazım Bey'i İzmir suikasti dolayısıyla Ankara'da yargılandığı İstiklal Mahkemesi'nde şunları söylemiştir. Enver Paşa'nın bir projesi vardı. Kafkasya'daki bir fırkaya 100 bin silah, halka tevzi edilmek üzere 800 bin lira göndermiş. Enver Paşa, Halil Paşa'ya göndermiş. Fakat İzzet Paşa yoldan Halil Paşa'yı İngilizlerden korkarak geri aldırmış. Enver Paşa oraya teveccüh etti. İttihatçı milletvekillerinden Suriyeli Şekip Arslan ise bu mevzuda der ki, memleketi terk edecekler 8 kişiydiler. Talat, Enver, Cemal, Beyrut Valisi Azmi, İstanbul Eski Polis Müdürü Bedri, Doktor Nazım Bey, Doktor Bahattin Şakir ve Umumi Katip Midat Şükrü. Fakat Talat Paşa'nın tavsiyesi üzerine Midat Şükrü İstanbul'da kaldı. Gemide ileride ne yapılacağı konuşuluyordu. Bu konuşulanları bu yolculardan biri bana yazdırmıştır. Enver Paşa Rusya'ya geçmek, Ruslarla anlaşarak Türkistan'ı ayaklandırmak, Kafkaslar'da teşkilat vücuda getirmek, düşmana karşı çıkmak, Allah takdir etmişse burada bir zafer sağlamak, etmemişse bu yolda ölmekten bahsediyordu. Fakat Talat Paşa'nın görüşü şuydu. Bizim siyasi ömrümüz artık sona ermiştir. İster haklı, ister haksız yere olsun, bir kere üstümüze milletin kin ve gazap yüzü döndü. Bizim yürüyeceğimiz en kısa ve kestirme yol Avrupa'ya giden yoldur. Bir köşeye çekip oturmalıyız. Herhangi birimiz, herhangi bir sebeple olursa olsun, en ufak bir kıpırdanma bile yapmamalıyız ve hiçbir şeye tamah etmemeliyiz. Bu hal içinde zamanın getireceği hadiseleri gözlemlemeliyiz. Gün geçer de şayet bir fırsat zuhur ederse o fırsattan faydalanmamız tabidir. Ancak bugünkü halimizle ve bugünkü dünya şartları içinde bize düşen her türlü senlik benlikten uzakta bir köşeye çekilip sinmekten ibarettir. Enver'den başka diğerleri Talat Paşa'nın sözlerine iştirak ettiler. Enver Paşa'nın yurt dışında yapacaklarından, yapmak istediklerinden Naci Sultan'la bahsetmekte, kocam ve arkadaşları memleketi terke karar verdiler. Enver memleket dışında daha faydalı olacağını sanıyordu. Sultan sonra tekrar dönecekti. Bana da beraber gelmemi söyledi. Fakat çocuğumu bırakamazdım, kaldım demektedir. Enver Paşa arkadaşlarından ayrılıyor. Bir Alman vapuru ile yurdu terk edip kaçanlar Kırım Yarımadası'nın Sivastopol yakınlarında karaya çıkarlar. O günlerde Kırım Yarımadası daha Almanların elindedir. Geceyi Büyük Dilber Oteli'nde geçirirler ve ertesi gün bir Alman askeri treniyle Ak Mescit yolunu tutarlar. Bu tren onları Berlin'e götürecektir. Ancak yollar emniyetli değildir. Geceleri ara istasyonlarında beklenecek, yalnız gündüz yol alınacaktır. İlk geceyi küçük bir istasyonda geçirirler ve sabahın ilk ışıklarıyla harekete hazırlanırken mühim bir olayla karşılaşırlar. Enver Paşa kaybolmuştur. Kompartımanı boştur. Eşyalarını da alıp gitmiştir. Bir müddet beklerler. İstasyonu ve civarlarını ararlar. Sonra yollarına devam ederler. Arkadaşlarından ayrılan Enver Paşa Kırım sahillerine iner. Kendisini esaretten dönen ve Anadolu'ya geçmek isteyen bir Türk olarak tanıtır. Bir yelkenli kiralar ve Kafkas sahillerinde bir yere çıkmak üzere Karadeniz'e açılır. Yolda fırtınaya yakalanır ve 3 gün 3 gece devam eden bir ölüm kalım mücadelesinden sonra yarı ölü halde tekrar Kırım sahillerine çıkar. Şiddetli bir zatürre ile günlerce yatar. Kimse onun Enver Paşa olduğunu bilmez. Yaşlı köy kadınları tedavi ederler onu. 38 yaşındaki Enver yener o şiddetli zatürreyi ve günün birinde çok zor bir tren yolculuğu sonunda Berlin'e varır. Birkaç firayeri iddiaçıdan gayrı kimse bilmez onun Berlin'de olduğunu. Enver Paşa şimdi Ali Bey adını ve imzasını kullanır. Günün birinde Berlin'de bulunan Rus ihtilali liderlerinden Radek'le tanışır. Moskova ile işbirliği mevzuunda bu liderlerle anlaşır. Ve yanında Doktor Bahattin Şakir'i alarak tayyare ile Moskova yolunu tutar. Tutar ama varamaz Moskova'ya. Pilot yanlışlıkla Rusya yerine Letonya'da bir yere iner. Tevkif edilirler. Doktor Bahattin Şakir, Rusya'daki Türk esirlerini vatanlarına iade etin seyahat eden bir Kızılay mensubu, Enver ise onun yardımcısı rolünü alır. Bu maksatla seyahat ettiklerini söylerler. ve sonra da bir Alman askeri teyyaresiyle kaçmayı becerirler. Bilahare Enver kendi başına yine teyyareyle Moskova yolunu tutar. Fakat bu kere de ulaşamaz Moskova'ya. Teyyare düşer ve Enver Paşa her nasılsa kurtulup Berlin'e döner. Üçüncü defa yine teyyareyle Moskova yolunu tutar. Fakat yine düşer Estonya'da. Riga hapishanesine atılır. Bir müddet sonra kurtulur ve tekrar Berlin'e döner. Bilahare ancak karayolu ile Moskova'ya varabilir.